Ayrım 3. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 39. Süryaniler ve Maraş. Orta Çağ'da Maraş'ta yaşayan halkların içinde Süryani halkı da bulunmaktaydı. Çok ayrıntılı bilgi ortaya konmasa da Süryanilerin Maraş'ta önemli bir etkinliklerinin olduğu görülmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Hristiyanlık yüzyıllar boyunca Maraş'ın en etkin dini olmuştur. Antakya kürsüsü üzerinde Maraş'ta etkin olan Hristiyanlık kendi içinde çeşitli tartışmalar yaşamaya başlamıştı. Doğal olarak Maraş'ta yaşayan Süryaniler Hristiyan dini içinde yaşanan tartışmalardan etkilenmekteydiler. Maraşlı Hristiyanlar bu tartışmalarda önemli bir rol oynamıştır ve etki yapmışlardır. O yıllarda Hristiyanlık içinde yaşanan bu gelişme, tartışma ve çatışmalara Maraşlı Mor Nastur yön vermekte, tartışmalara etkin bir unsur olarak katılmaktaydı. Mor Nastur ya da Süryanice'deki adı ile Mor Barsavbo, M.Ö. 380 yılında Maraş'ta Süryani anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Mor Nastur, farklı görüşlerini Hristiyan toplumu içinde bir grup olmayı sağlayacak kadar yaygınlaştırabilmiş, güçlendirebilmiştir. Bu etkisinden dolayı egemenler tarafından baskı görmüş, sık sık sürgün edilmiştir. Bu grubun taraftarlarına Mor Nastur'un adına izafeten Nasturiler denmiştir. Hala varlıkları devam eden Süryanilerin önderi Mor Nastur, Maraş'ta doğmuş, bir süre Maraş'ta yaşamıştır. www.suryaniler.com Süryani Tarihi ASP soru işareti ID eşittir 33. Görüldüğü gibi Süryaniler yüzyıllar boyunca Maraş'ta yaşamış, Maraş'ın kadim halklarındandır. Maraş'ta yaşayan Hristiyanların en sonuncusunun sürüldüğü 1922 yılına kadar Süryanilerin varlığı devam etmiştir. Bugün ise Maraş'ı renklendiren çiçeklerden birisi olan Süryani renginin varlığı değil, adı da izi de kaybedilmiş, unutturulmuştur. Bu ülkede yaşayan herhangi birine Maraş'ta bir dönem Süryanilerin yaşadığını söylese kim inanır? Ermeniler ve Maraş. Ermenilerin adı M.Ö. 500'lü yıllarda Pers kaynaklarında geçmektedir. Ermeniler M.Ö. 800'lü yıllarda bölgenin ve dönemin egemen devletleri olan Bizans, Arap, İslam ve Sasani imparatorluklarının birbirleriyle sürdürdükleri savaşların içinde kendi özgün varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Çoğu zaman bu büyük güçlerin baskılarını en yoğun biçimde yaşamak zorunda kalmışlardır. Buna rağmen Ermeniler Orta Çağ boyunca kendi bağımsızlık veya kısmi özelliklerini koruyarak yaşamışlardır. Bu amaçla genellikle Bizans'ın egemen olduğu dönemlerde Bizans'a karşı İslam, Arap, Türk, Kürt devletleriyle ortak hareket etmişlerdir. Bizans devleti 900'lü yılların sonlarına doğru büyük bir Ermeni topluluğunu Rumlarla aralarında mezhep kavgaları olduğu iddiasıyla Maraş'a ve diğer bazı şehirlere sürgün etmiştir. Uygulanan toplu sürgünde Hristiyan mezhepleri arasında hakim mezhebe karşı olan mezheplerin zor ve baskı ile denetim altına alınması amaçlanmıştır. Ermenilere uygulanan sürgün 1042 ve daha sonraki yıllarda devam etmiştir. Bu toplu sürgünle Maraş'a Ermenileri yerleştiren Bizans egemenleri aynı zamanda İslam'a karşı sınırlarını güvenli kılmak istemekteydiler. Böylece halklar ve inançlar arası kavgada yaşamsal medet umduklarını göstermiş oluyorlardı. Bizanslıların bu sürgünle Ermenilerin bağımsızlıkçı yaklaşımlarını cezalandırmayı hesapladıkları da görülmektedir. Selçuklular zamanında Ermeniler. Mehmet Erşan, sayfa 7. Ermenilerin yerleştirilmesinden sonra Maraş artık daha önceki sakinlerden başka Ermenilerin de şehri, vatanı olmuştur. Ermenilerin yerleşmesinden bir süre sonra Maraş, Bizans'a bağlı Ermeni valiler tarafından yönetilmeye başlandı. Kısmen özerk bir statüde yaşayan ancak bununla yetinmeyen Ermeniler, Bizans'ın bağımlılığını reddederek bağımsız bir prenslik kurdular. Ermeni asıllı Bizans komutanı Filaretos Braçminks tarafından 1079 yılında Maraş'ta kurulan Ermeni prensliği, Maraş'ta birlikte Malatya, Harput, Palu, Elbistan, Tarsus ve Urfa'yı içine almaktaydı. Urfalı Mateus, sayfa 147-170. Maraş'ta Ermeniler. Necla Günay, sayfa 41. Selçuklular geldiklerinde Maraş, özerk Ermeni prensliği tarafından yönetilen bir Ermeni şehri durumundaydı. Selçukluların gelişi. A. Türklere dair. Selçukluların Anadolu'ya ve Maraş'a gelmeleri, Anadolu için olduğu gibi Maraş için de önemli bir tarihsel olgudur. Ancak Selçukluların Maraş'a gelmelerinin tarihi sürecine geçmeden Türklere ilişkin kısa bir değerlendirmenin yapılmasında fayda var. Türklerle ilgili olarak egemen tarih anlayışının yaygınlaştırılarak toplumda etkin kıldığı çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Şöven ve ırkçı değerlendirmelerin uç noktada olanlarını tartışmaya konu yapmak beklenmemelidir. Halkların kendilerine de zarar veren bu tür kaba, ilkel, ırkçı anlayışların tartışılarak meşrulaştırılması değil, teşhir edilmesi gerekir. Ancak bazen öyle basit, sıradan ve masum olarak sunulan kavram ve tanımlamalar var ki bunların mahkum edilmesi bir zorunluluk haline almaktadır. Bu anlamda ele alınacak olan ve Türklere izafe edilen çeşitli tanımlamalardan birisi Türklerle Türkmenleri birbirinden farklı gösteren tanımlamalardır. Diğerleri ise Türkleri göçebe, barbar, yağmacı vesaire gösteren kavramlardır. Uluslaşma sürecinde yaratılan bu kavramlaştırmaların anlaşılması ve yanlışlıkların ortaya konması konumuz açısından önemlidir. Türk ulusu yaratma projesi Osmanlı'nın son döneminde başlamış, Cumhuriyet'le birlikte temel stratejik politika haline gelmiştir. Bir ulus yaratılması sürecinde iki önemli kavramın içinin doldurulması gerekir. Birisi tarihsel bir dayanak noktası tespit edilerek yaratılacak olan ulusun olabildiğince uzun ve şanlı bir tarihinin oluşturulmasıdır. Diğeri ise dayanılacak toplumsal bir tabanın olmasıdır. Çünkü bir ulus tarihsel geçmişi ve toplumsal tabanı ile var olabilir ancak. Türk ulusu yaratma sürecinde bu kavramların birincisi şanlı tarih oluşturulması, Orta Asya'dan Selçuklulara, oradan Osmanlı üzerinden Türk uluslaşmasına getirilecek şekilde kurgulanıp teorize edilmiştir. Bu süreçte söz konusu dönemin egemen siyasal iradesi, tarihçiler ve ideologlar yaratılmak istenen Türk ulusuna tarihsel dayanak aradıklarında karşılarına konuyu dağıtmamak için ayrıntılara girmiyoruz, devraldıkları Osmanlı ve onun önceliği olan Selçuklular çıktı. Böylece Türk ulusu ve devleti Selçuklu ve Osmanlı devleti üzerine Orta Asya'ya kadar giden bir tarihe dayandırıldı. Türk ulusu yaratmak isteyen siyasal iradenin ve tarihçilerin ihtiyaç duydukları ikinci olgu ise toplumsal tabandı. Uluslaşmanın ikinci koşulu olan dayanılacak toplumsal taban olarak bu coğrafyada yaşayan ve Orta Çağ'dan beri Türkmen olarak tanımlanan topluluk belirlenmiştir. Uluslaştırılacak olan halk bu halktı. Türkmen topluluklar Türk olarak tanımlanıp bu tanımı kabul etmeleri sağlanarak toplumsal dayanak yapılmıştır. Geçen zaman içinde yapılan ideolojik kültürel çalışmalarla değiştirilip dönüştürülen Türkmenlerle Türk ulusu yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak Türk ulusu yaratma sürecinin tarihsel dayanağı yapılmak istenen gerek Selçuklular gerek Osmanlılar yaşadıkları dönem içinde hiçbir zaman Türk olduklarını söylememiş, kabul etmemişlerdi. Dahası bu siyasal devletler ve onların ideolojik kültürel yapılanması Selçuklulardan başlamak üzere bütün tarihleri boyunca yoksul Türk köylüleri olan Türkmenleri aşağılamışlar, ezmişler, baskılamışlar ve düşman kabul etmişlerdir. Türkmenler ise tarihleri boyunca bu egemen devletlere karşı savaşmış, isyan etmişlerdir. Bu durumda Türk ulus yaratıcıları yaman bir çelişkiyle yüz yüze kalmaktaydılar. Bir yanda ulus yaratmak için şanlı ve uzun tarihi geçmiş adına Selçuklu ve Osmanlı'ya sahip çıkma zorunluluğu, diğer yanda toplumsal taban olarak bu devletlerin düşmanı olan Türkmenlere dayanma mecburiyeti. Bu iki zorunluluk arasındaki tarihsel ve toplumsal çelişkiyi gidermeye mecbur olan Türk ulus yaratıcıları, Selçuklu ve Osmanlı egemenleriyle Türkmenler arasındaki düşmanlığı aşmanın yolunu, Türk-Türkmen tasnifini ve adlandırmasını geliştirmekte aramışlardır. Böylece Selçuklu ve Osmanlı iradeleri dışında Türkleştirilirken, Türkmenler de Selçuklu ve Osmanlı ile Türk kimliği üzerinde barıştırılıp buluşturulmak istenmiştir. Normal koşullarda hiç olmamış ve olmayacak olan yoksul Türk ve Türkmenlerle egemen devlet sahibi kesimlerin bu buluşturulması hem uluslaşmanın hem de ulusların doğmasına yol açan sistemin ihtiyacıydı. Dolayısıyla Türk-Türkmen ayrımı aslında var olan sınıfsal ayrımın açıkça söylenememesinde hatta gözden uzak tutulmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Egemen ideolog ve tarihçilerin yaptığı Türk-Türkmen ayrımını izah etmek için kullanılan bütün argümanlar sadece bu sınıfsal ayrımı gizlemek için yapıldığı içindir ki bu ayrım bilim dışıdır. Yoksa bir Türkmen ne kadar Türkmense o kadar Türktür. Aynı şekilde bir Türk ne kadar Türkse o kadar da Türkmendir. Barbar Türk kavramı biliniyor, Avrupalı hakim güçlerin yakıştırmasıdır. Bu kavramın Türklerin veya başka herhangi bir etnik yapının tanımında kullanılması tarihi ırkçı perspektifle yaklaşmanın sonucudur. Günlük dilde kullanılmaya başlanan bu kavram üzerinde Türklerin tanımlanması tarih ve toplum bilgisine de aykırıdır. Bu tanımlama Türk halkına ve emekçilerine yapılan ve zararlı sonuçları olan bir yakıştırmadır. Bu kavram hem Orta Çağ'da hem daha sonraki dönemlerde egemenlerin halklar arası düşmanlığı körüklemekte kullandıkları bir kavramdır. Nasıl ki Osmanlı egemenleri bir bütün olarak Avrupa halklarını gavur diye tanımlamış ve Avrupalı halklara karşı düşmanlık geliştirmek istemişse, aynı şeyi Avrupalı egemenler Türkleri barbar olarak tanıtarak yapmak istemişlerdir. Halbuki Orta Çağ koşullarında bir halk diğerine göre daha fazla veya daha az barbar değildir. Bu gerçeğin örnekleri o denli çok ve o denli bilinir durumdadır ki, anlatmaktan ziyade Avrupalıların Engizisyon mahkemelerini ve Amerikalı yerlilere yapılanları hatırlatmak yeterli olacaktır. İşin aslı şu ki, Orta Çağ koşullarında egemen sınıf hükümranlığını devam ettirmek için ne kadar vahşi, ne kadar barbarlık içeren yöntem ve araç varsa halklara karşı savaşında hepsini kullanmıştır. Bu Türk egemenleri içinde, İslam egemenleri içinde, Hristiyan egemenleri içinde böyle olmuştur. Çin, Mısır vesaire egemenleri de aynı tutum içinde bulunmuşlardır. O nedenle barbar egemenler vardır. Barbar halklar değil. Başka türlü bir anlatım ve tasnif gerçeğe aykırıdır. Barbar Türk kavramı bir yanıyla demokratik damarın Türkler içinde gelişmesini önlerken, diğer yanıyla da Türk ırkçılığının ve şövenizminin güçlendirilmesi için kullanılmıştır. Türk ırkçılığı ve şövenizmi her ne kadar bu kavramı sahiplenmiyor ve karşı çıkıyor görünse de aslında bu kavramda gizli bir haz duyuyor ve güç alıyordur. Türklerle özdeşleşmiş bir diğer tanımlama ise göçebilik ve bununla birlikte yapılan yağmacılık tanımlamasıdır. Doğrusu bu iki tanımlamaların ikisi de doğrudur. Türkler ilk ve orta çağın belli dönemlerinde göçebe yaşamışlar ve göçebe yaşam esnasında yağmacılık da yapmışlardır. Ancak yanlış olan bu tanımlamaların sadece Türklere özgü ve olumsuzlamak amacıyla kullanılmasıdır. Göçebelik bir tercih değil, dönemsel bir zorunluluktur. İnsanlığın ilk yaşama geçtiği yüz binlerce yıl önce insanın tek sorunu yemek, barınmak ve karşısına çıkan engellerle mücadele etmekti. Böyle olunca yaşamsal tehlikenin olduğu bir yerden yaşamsal tehlikenin olmadığı başka bir yere göçmek zorunlu bir refleks halini almaktadır ve öyle değerlendirilmelidir. Toplumların tarihsel evrimi ve gelişmesi ne düz bir çizgi izler ve ne de belirlenmiş genellemelerle açıklanabilir. Dolayısıyla göç olgusu onu doğrudan zorunluluklar bulunduğu için ilk ve erken orta çağ boyunca hemen her toplum tarafından yaşanmış tarihsel bir zorunluluktu. O günün koşullarını ve ilgili coğrafyayı tahayyül edersek dünya bomboş koca bir alan. Bugün anladığımız anlamda ne sınırlar var ne de kural ve kaideler. Ayrıca o yıllarda pasaport yok, vize yok. Bu koşullarda bütün toplumlar daha iyi bir yaşam ortamı, daha iyi tarımsal alanlar ve otlaklar bulabilmek veya yaşadıkları yerde karşılaştıkları sorunlardan kurtulabilmek için fırsat ve imkan buldukça göç etmekte zorunlu kalmışlardır. Amerika kıtasında bugün yaşayanların büyük bir kısmı Avrupa'da ve İngiltere'den giden göçmenlerdir. Bundan dolayı onlara göçebe veya yarı göçebe deniyor mu? Tersten soralım. Göçebe Türkler neden bugün de aynı şekilde toplu halde göç yaşamıyorlar? Çeşitli toplulukların ilk ve orta çağ koşullarında bulundukları topraklarda başka topraklara göçmesi ayırt edici bir özellik, kimliksel bir farklılık olarak tanımlanamaz. Böyle bir tanımlama yanlış sonuçların doğmasına veya zararlı algıların oluşmasına yol açmaktadır. Göç yaşamamış hiçbir halkın olmadığı bir dönemde ve coğrafyada özellikle Türkleri seçip onların göçebeliğini bir tanımlama unsuru olarak ortaya koymak özel bir tarih çalışmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun neden böyle yapıldığı ayrıca incelenebilir. Şimdilik şu kadarını belirtelim ki Selçuklu ve Osmanlı hakim sınıfı bu durumu bir aşağılama unsuru olarak kullanmış ve bu amaçla yararlanmaya çalışmıştır. Aynı durum Cumhuriyet'in Türk tarih tezi çalışmasında Türklerin Aleviliğini anlatmak amacıyla değerlendirilmek istenmiştir. Özetle Türklerin göç ettikleri bir gerçektir. Ancak bu durum Türklerin alameti farikası, Türk tanımının bir unsuru değildir. Bu durum C. Cahen kitabında dikkat çekmiş ancak buna rağmen bu yargı değişmemiştir. Osmanlılardan önce Anadolu'da Türkler. C. Cahen, sayfa 152. Yağmacılık sorununa gelince, yağmacılık Orta Çağ'da bugün anladığımız anlamda bir anlam içermemektedir. Öncelikle bunun belirtilmesi önemlidir. Yağmacılık o koşullarda yaşamsal bir faaliyettir. Egemenlerin denetiminde ve esası egemenlere ait olmak üzere bütün halklar tarafından yağmacılık yapılmaktadır. Dönemde tüm savaşlar işgal edilecek şehirlerin, köylerin ve toprakların dışında ganimet elde etmek ve diğer ürün ve üretim araçlarını gasp etmek için yapılmaktaydı. O dönemin egemenleri için yağma, baskı ve sömürü mekanizmalarını güçlendirmenin ve büyütmenin zorunlu bir aracıydı. Aynı dönemde ezilenler için yağmacılık, geçinmek amacıyla yapılan olağan bir üretim faaliyeti durumundaydı. Kapitalizm koşullarında dünyanın tüm üretim araçlarını ve zenginliklerini gasp etmiş olan burjuvazi yağmayı yeniden tanımlamıştır. Bu yeni tanıma göre yağma, egemenlerin zorla gasp ettiği söz konusu zenginliklerin ve varlıkların baldırı çıplaklar olarak tanımlanan emekçiler tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ahlaken ve hukuken büyük suç olarak ilan edilmiş ve yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu kavram üzerinden Türklüğü tanımlamak ve tartışmak doğru bir yaklaşım olmadığı gibi toptan bir halkı yargılayan, itham eden bir anlatım olarak da zararlı ve yanlıştır. Bunları belirttikten sonra Selçukluların Anadolu'ya ve Maraş'a gelmeleriyle ilgili gelişmelere geçinilebilir. B. Anadolu'ya giriş süreci. Bilindiği üzere Türkler, özgünlükler dışında genellikle ve esas olarak tarih sahnesine çıkan her toplumun yaşadığı süreçleri yaşamış bir etnik yapıdır. Tarihsel süreç içinde bu etnik yapı, bütün diğer toplumların yaşadığının benzeri süreçleri yaşayarak bugüne gelmiştir. Türkler, Orta Asya steplerinden çıkıp kendilerine yeni yerleşim alanları aramaya başladıklarından bir süre sonra İslam'la tanıştılar. İslam'a karşı sürdürdükleri uzun süre mücadelelerden sonra 960 yıllarında Müslümanlığı kabul ettiler. Türklerin Müslümanlaşmaları, tarihi masallarda anlatıldığı gibi herhangi bir mistik gelişmenin değil, bölgede yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerin sonucu olmuştur. Bölgede bu dönemde var olan çeşitli Türk hükümdarlı devletlerin içinde bağlı oldukları devlette baskı gören diğer etnik grupların yanında Türk kökenli gruplar ve kesimler de bulunmaktaydı. Bu ezilen ve yoksul yığınlar egemen devletlere karşı birçok isyanlar çıkartmışlardır. Bu isyanların bazıları söze edilen Türk kökenli topluluklar tarafından doğrudan Türk hakanlarına, sultanlarına karşı yapılmıştır. Öyle ki 1153 yılında yaşayan ve tarihi Oğuzlar isyanı diye geçen isyanda Selçuklu Sultanı Sencer yoksul Türk aşiretleri tarafından 2 yıl esir alınmış ve bu esaret altında ölmüştür. Selçuklular Devri Türk Tarihi M. Altay Köymen Sayfa 300-301. Selçuklular Anadolu'ya gelmeden önce Türk Gazneli Devleti'nin denetimi altında yaşamaktaydılar. Geçimini hayvancılık, yağma ve çapulla temin eden bu Türk aşiretleri Hakim Gazneli Devleti ile çelişkiler yaşamaya başlamışlardır. Bu çelişkiler öyle bir hal aldı ki Gazneli Devleti söz konusu Türk aşiret ve gruplarını bulundukları bölgeden kovmaya yöneldi. Selçukluların Gazneli Devleti tarafından Gazneli topraklarından kovulma sürecinin hikayesi ırkçı tarihçiler tarafından şövenizme uygun olarak anlatılmaktadır. Ancak bu gerçeği olduğu gibi ifade eden anlatımlarda bulunmaktadır. Selçukname Ahmet bin Mahmut Cilt 1 Sayfa 8 ve Devamı. Gazneliler tarafından kovulan bu Türk aşiretler Horasan'a ve çevresine yerleşip devletleşerek o zaman Bizans toprakları olan Anadolu ve Mezopotamya'ya, Kürdistan'a doğru yayılmaya başladılar. O dönemde sınırlarını yeterince koruyamayan Bizans'ın bu durumu Selçukluların Bizans topraklarına giymesini kolaylaştıran bir rol oynamıştır. Belirtilen gelişmelerin sonucunda Selçuklular Malazgirt Savaşı'nda önce Anadolu'ya girmeye başlamışlardır. Anadolu'ya ve Mezopotamya Kürdistan'a 1020'den başlayan ve çeşitli defalar tekrarlanan bu ilk girişler talan amacıyla olduğu için işgale dönüşmemiştir. Selçukluların Anadolu'ya yaptıkları bu seferlerde ordularında Kürtler de bulunmaktaydı. Kürtlerle dinsel ortaklıkları ve bulundukları bölgelerde Kürtlerin varlığı bu ilişkinin doğmasına yol açmıştır. Selçukluların Bizans topraklarına sık sık girmeleri ve yaptıkları tahribatlar sonucu Bizans ordularıyla bilinen Malazgirt Savaşı yaşandı. Malazgirt Savaşı'nda bölgenin halkı olan Kürtler Selçukluların ordusunun yardımına koşup Alparslan'la birlikte Bizans'a karşı savaşırken Bizans ordusunda bulunan paralı Türk askerleri Alparslan'ın ordusuna karşı savaşıyordu. Türkler Kürtler Ahmet Özer Sayfa 61-63. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunun yenilmesiyle Anadolu ve Kürdistan toprakları hiçbir Bizans mukavemeti görülmeden Selçukluların işgali altına girmiştir. Selçuklu Tarihi İbrahim Kafesoğlu Sayfa 42. Selçukluların Anadolu içlerinde ele geçirdikleri şehirlerden birisi de 1085 yılında Maraş'tır. Anadolu'nun Fethi Ali Sevim Sayfa 89. Selçuklu Sultanı Süleyman Şah 1086 yılında Emir Buldacı komutasına bir ordu ile Elbistan ve çevresinin fethedilmesini sağladı. Daha önce belirtildiği gibi bu tarihte Maraş, Özerk Ermeni Prensliği tarafından yönetilen bir Ermeni şehriydi. Selçuklular zamanında Ermeniler, Mehmet Erşan, sayfa 34, Urfalı Mateos, sayfa 164-165. Maraş'ın Selçuklular tarafından alınmasında Maraş'ı o dönem yöneten Ermenilerin belirleyici bir payının olduğu görülmektedir. Ermeni Prensliği Bizans'ın baskılarına karşı Selçukluların yanında yer alıp onlara bağlanmanın baskılardan kurtulmayı sağlayacağını düşünmüş olmalıdır. Abulfarak, Tarihi Gregory, Abulfarak, Cilt 1, Sayfa 330-333. Malazgirt'te dindaşları oldukları için Selçuklara yardım eden Müslüman Kürtlerin Maraş'ın Selçuklular tarafından alınmasına da çeşitli biçimlerde destek verip yardımcı oldukları mantıksal bir sonuç olarak söylenebilir. Böylece Maraş ve çevresi Kürtlerin ve Ermenilerin yardımı ve desteğiyle Türklerin eline geçmiş oldu. Ancak tüm bir dönem boyunca Maraş, Bizanslılar, Memlüklüler ve Selçuklular arasında sürekli mücadele konusu ve alanı olmuştur. Ayrıca Haçlılar da Maraş'ı zaman zaman işgal ederek ele geçirmişlerdir. Eyyubi Devleti'nin kurucusu, Kürt komutan ve devlet adamı Selahattin Eyyubi'nin de Malatya ve Maraş'ı belirli bir süreliğine etkilediği yazılmaktadır. Türkler Kürtler, A. Özer, sayfa 72, Kürt Sultan Selahattin, Tori, sayfa 64. Maraş o yıllarda taşıdığı stratejik önemden dolayı dönemin tüm büyük devletleri tarafından elde edilmek isteniyordu. Bu nedenle Maraş sürekli el değiştiriyordu. Uzun süreliğine herhangi bir hakimiyet oluşmuyordu. Bölgenin gelişen yeni siyasal gücü olan Moğollarla 1243 yılında yapılan Közedağ Savaşı sonucu yıkılan Selçuklu Devleti, Moğolların bağımlısı olarak bir süre daha varlığını sürdürmeye çalıştı. Bu tarihten sonra bazen Memlukluların, Zengilerin, Eyyubilerin elinde bulunan Maraş 1248'de Selçukluların eline geçti. 1297 ise yeniden Memlüklere bağlandı. Selçuklu Devleti'nin 1243 yenilgisinden sonra Anadolu ve Kürdistan coğrafyasında yeni siyasal yapılar, beylikler oluşmaya başlamıştı. Bunlardan birisi de Maraş'ın da içinde olduğu Dulkadiroğlu Beyliği'ydi. Böylece Maraş'ın sürekli el değiştiren durumu 1337'de Memlüklere bağlı Dulkadiroğlu Beyliği'nin kurulmasıyla yeni bir evreye girmiş oldu. Bu dönemde Maraş'a daha önce gelen Türk göçünlerinin dışında Moğolların baskısı sonucu yeni bir Türk göçünü ve yerleşiminin olduğu görülmektedir. Moğolların zulmünden kaçarak Maraş'a gelen bu Türkler genellikle egemen Selçukluların dışında kalan, onlarla sorunları olan ve Türkmen olarak adlandırılan kesimlerdi. Bu yeni gelenlerin Selçuklularla aynı etnik kökende olmaları, sınıfsal farklılıktan dolayı karşı karşıya konumlanmalarına engel olmamıştı. İslam'ın hakim mezhebi olan Sünniliğin koruyuculuğunu soyunan Selçuklular, Maraş ve çevresinden gelen ve Sünni olmayan bu Türkleri benimsememişlerdi. Maraş, 1337 Dulkadir Beyliği döneminden önce büyük bir Türk yerleşimi olmasına rağmen henüz gerçek anlamda bir Türk şehri olamamıştır. Demografik yapısının ve dinsel çeşitliliğinin yanında egemenlerin Türkleştirmeye yönelik bir politikalarının söz konusu olmamasının da bu sonuçta rolü olmuştur. Bu dönemde egemenlerin baskıları ve has gasplarının katlanılmazlığı, öte yandan yaşanan dinsel gelişmeler sonucunda Maraş'ta içine alan Babaeller isyanı yaşanmıştır. C. Dede Gark'ın Babaeller isyanı ve Maraş. Selçukluların Anadolu'yu işgalleri ve yerleşmeleri sürecinde Maraş'ı ilgilendiren en önemli toplumsal olay Babaeller isyanıdır. Bu isyanın doğru anlaşılabilmesi için isyanın düşünsel koşullarının hazırlanmasında önemli bir rolü ve katkısı olan Dede Gark'ın alınması gerekmektedir. Dede Gark'ın aynı zamanda Alevilerin kutsadığı bir ocak adıdır. Kayıtlarda çıkartılan sonuca göre Dede Gark'ın 1220 yıllarında Elbistan ve dolaylarında yaşamış, Vefaiye tarikatının bir dini otoritesi olarak Maraş, Elbistan, Malatya bölgesinde önemli bir etki bırakmıştır. Minakubul Kuddisiye fi menasibil ünsiye. A. Yaşar Ocak. Babaeller isyanının önderi olan Baba İlyas'ın Dede Gark'ın halifesi olduğu ve bu inancı yaymak amacıyla Rum iline Amasya'ya Dede Gark'ın tarafından görevli olarak gönderildiği yazılmaktadır. Babaeller İsyanı, A. Yaşar Ocak, sayfa 50. Babaeller İsyanı'nın düşünsel yapısını oluşturan bir diğer din büyüğü ise Vefailik tarikatının kurucusu Kürt Ebul Vefa'dır. İsyanın yaşandığı dönemde dini bugün anladığımız anlamda değiştirilemez olmadığı o günün koşullarında egemen dinlere karşı ezilen köylü kitleleri kendi ihtiyaç ve taleplerini zerdüştlükle, mazdekilikle, karmatikilikle, manicilikle, İslamilikle ifade etmekteydiler. Bu muhalif inançların yayıcıları Anadolu ve Kürdistan'da yoğun ve faal haldeydiler. Sürekli bölgeye geliyorlar, çalışmalarını yürütüyorlardı. Bu ortamın bir ürünü olarak ortaya çıkan ve yayılan vefailik, o günün koşullarında egemen dinlere karşı ezilenlerin dinsel görünümlü sosyopolitik duruşlarını ifade etmekteydi. Bu dinsel anlayış yeni bir heyecan ve umut olarak bölgede yaşayan asi halk toplulukları için çekiciydi. Hristiyanlığa baş kaldıran, İslam'ı kabul etmeyen yoksul Anadolu halkları hızla bu inanç etrafında buluşmaya, kümelenmeye başladılar. Anadolu ve Kürdistan'da gelişen Vefailik tarikatının diğer halklarla birlikte Kürtleri de etkilemiş olması kaçınılmazdır. Baba İlyas bugünkü Amasya yakınlarında bulunan Çat köyünde kurduğu tekke vasıtasıyla Vefailik inancını Orta Anadolu'da yaymaya başladı. Maraş ve çevresinde Vefailik inancını yaymak için Baba İlyas'ın halifeliğini yapan Baba İshak, Kefersut'ta yani bugünkü Adıyaman'a bağlı bir yerde yaşamaktaydı. Baba Resul de denilen Baba İlyas çalışmalarını sürdürürken Selçuklu Sultan tarafından cezalandırılmak istenir. Bu gelişmeden haberdar olan Baba İshak, Baba Resul'e yapılan baskıya karşı isyanı başlatır. Baba İshak önderliğinde Adıyaman'da, Maraş'ta, Elbistan ve Malatya'da birleşen halklar isyanı büyüterek Selçuklu üstüne yürüyüşlerini sürdürdüler. Bu isyanın önderi olan Baba İlyas'ın Hacı Bektaş Veli ve kardeşi Menteş ile ilişkileri olduğu tarihi belgelerde belirtilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak Hacı Bektaş'ın kardeşiyle birlikte bu isyana katıldığı ve kardeşi Menteş'in bu isyanda şehit olduğu sonucuna varılmaktadır. Aşık Paşa Tarihi sayfa 164. Selçuklu ordularıyla 12 kez karşılaşan ve savaşan yiğit Babaaliler'le başa çıkamayacağını gören ve kaçıp saklanan Selçuklu Sultanı çareyi paralı Grek askerlerini getirmekte bulur. Selçuklu Devleti'nin örgütlenip görevlendirdiği bu özel ordunun yabancı askerleriyle Malya Ovası'nda yaptıkları son savaşta isyancı Babaaliler yenilir ve topyekün kılıçtan geçirilirler. Babaaliler başlattıkları isyanda yenilmelerine rağmen Anadolu ve Kürdistan'ın bütün bölgelerine yayılarak amaçları doğrultusunda faaliyetlerini ve varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sistemin tarihçileri Babaaliler isyanının Türkmen isyanı olduğunu iddia ede geldiler. İster Türk, ister Türkmen diyelim, sınıfsal kimlikleri gizlenmek istenen isyancı Türklerin bu isyanda önemli bir güç oldukları tartışılmazdır. Ancak yapılan bu ayrım masum bir ayrım değildir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu adlandırma isyancı toplulukları olumsuzlamak, aşağılamak için kullanılmıştır. Türkleştirme politikalarının hayata geçirilmeye çalışıldığı yıllardan bu yana ise aynı ayrım Aleviliğin bir Türk inancı ve tüm Alevilerin Türk olduğunun tarihsel dayanağı yapılmak istenmektedir. Ancak tarihi bilgelerin doğru yorum göstermektedir ki egemen Selçuklu devletine karşı isyan eden bir yoksul Türk köylülerine dayanılarak gerici faşist ideolojiye tarihsel dayanak üretilemez. Bu olgu Türkçülük propagandasının malzemesi yapılamaz. Babaaliler isyanına katılan Türk aşiretleri olsa olsa bugünün isyancılarının tarihine yazılabilirler. Babaaliler isyanının kitlesel gücünün sadece Türkmenlerden oluştuğu tezi tarihi gerçeklere uygun değildir. Bu isyanda Türklerin önemli bir topluluk olarak bulunmaları tek başına isyanın ana kitlesinin Türklerden oluştuğunu kanıtlamaya yetmez. İsyanın yaşandığı yıllarda Maraş, Elbistan, Adıyaman ve Malatya bölgesinde önemli bir Türk nüfus bulunmakla birlikte farklı etnik yapılarda ve dinlerde topluluklar da bulunmaktaydı. Hatta o yıllarda bölgede Türklerin varlığı genel nüfusun toplamı içinde en fazla 1/3 oranında olabilir. Nüfusun geriye kalan 2/3'ünün Türk olmadığını söylemek abartı değil, kabul edilmek istenmeyen gerçektir. Türklerin Maraş'a ve bölgeye yerleşmeye başladıkları tarih göz önüne alındığında bu gerçeğin anlaşılması daha kolay olacaktır. Türklerden önce Ermenilerin etkin bir şehri olan Maraş'a Türklerin gelmeye başlamasıyla isyan arasında geçen 150 yıllık zaman içinde diğer tüm Maraş ve çevre halklarının azınlığa düştüğünü, Türklerin Maraş'ta en çok nüfus olduklarını gösteren hiçbir tarihsel bilgi söz konusu değildir. Bu bölgede o yıllarda Kürtlerin ve Ermenilerin önemli bir nüfus olarak yaşadıkları bu denli açıktır. Söz konusu Kürtlerin ve Ermenilerin bu isyana katılmamış olduklarını düşünmek için nasıl mantıklı bir gerekçe olabilir? Hadi varsayalım ki Ermeniler dinsel inançlarından dolayı ve bir bütün olarak bu isyanın dışında kalmış olsunlar. Kürtlerin bu isyana katılmamış oldukları nasıl iddia ve izah edilebilir? Üstelik Kürtlerle Türkler arasında var olan dinsel beraberlik ve kültürel yakınlık Kürtlerin isyanda güçlü bir etnik yapı olarak bulunmalarını mümkün kılan bir olgudur. Babaaliliğin kaynağı olan Vefailik tarikatının kurucusunun Kürt olması da Kürtlerin Babaaliler isyanına önemli bir toplumsal güçle katılmasını sağlayan bir başka unsurdur. Son olarak isyana çıkmasına yol açan ana neden yaşanan sosyoekonomik koşullarsa ki öyledir, o zaman benzer koşulları yaşayan Ermenilerin ve Kürtlerin bu isyan karşısında kayıtsız kaldıklarını, isyana katılmadıklarını varsaymak sadece bir çarpıtmayla veya bu çarpıtmanın yarattığı ezberi tekrarlamakla mümkün olabilir. Belirtilen nedenlerden ve kaynakların yeterince ve bilimsel olarak incelenmemiş olmasından dolayı Babiler isyanını salt Türklerin katıldığı bir isyan olarak görmek ve göstermek düpedüz bir çarpıtmadır. Bu yaklaşım tarih bilimini sosyal bir bilim olarak değil, kronolojik bilgiler yığını olarak görmenin sonucudur. Babiler isyanı ile ilgili bu sorunlu yaklaşım, aynı zamanda Kürtler kendi kitaplarını yazamadıkları ve birilerinin yıllardır Kürt gerçeğini gizlemek istemesinden güç almakta beslenmektedir. Özetle Selçuklu Sultanı'na karşı yapılan Babiler isyanı, Orta Çağ'da ve Maraş'ın içinde olduğu dönemde yaşanmış en büyük isyandır. Bu isyan, baskı ve zorbalık düzeninden rahatsız olan ve bölgede yaşayan Türk, Kürt, Ermeni ve diğer tüm etnik ve dinsel yapıların birlikte başlatıp birlikte sürdürdüğü ve ölümü birlikte paylaştıkları bir birleşik haklar isyanıdır. Babiler isyanının çıkış nedeni ise sanıldığı gösterilmek istendiği ve bir kısım Alevi çevrenin de rağbet ederek benimsediği gibi salt Alevilik değildir. Babiler isyanı yoksulluğa ve zulme karşı yapılmış bir isyandır. Alevilik isyanının ideolojik ve politik programının ifadesidir. Çünkü o günün koşullarında din statik değildir ve dönemin politika yapma aracıdır. Öyle olduğu içindir ki hemen hemen bütün toplumsal hareketlilikler bir din üretmiş veya var olan bir dini güncel politik çıkarlarına uyarlayıp kullanmışlardır. 1100'lü yıllara kadar Maraş, Ermenilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Rumların şehriydi. Belirtilen tarihten sonra Türkler Maraş'a yerleşmeye başladıkları için Maraş'ın çok kimlikli etnik yapısına Türkler de eklenmiş oldular. Arada geçen uzun süre içinde yoğun göçlerle gelen Türkler şehrin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmaya başladılar. Aynı dönemde Maraş'ta inanç olarak Hristiyanlığın ve İslam'ın büyük bir etkisi olmasına rağmen bunların dışında kalan inançlar da varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu dönemde gerek Kürtler ve diğer halklar içerisinde, gerek Selçuklulara tabi olmamış olan Türkler içinde, başta vefailik olmak üzere birçok muhalif inancın güçlü bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Maraş'ın bir sınır bölgesi olması bu durumun doğmasında önemli bir rol oynamıştır. Zaten Babiler isyanı da bu gerçeğin sonucu ve göstergesidir. Selçukluların Maraş'a geldikleri 1086 yılında Babiler isyanının yaşandığı 1240 yılları arasında Maraş tam ve gerçek anlamıyla ne Türkleşmiş ve ne de İslamlaşmıştır. Aynı şekilde tam olarak Bizans, Rum ve Hristiyan olma özelliği de kalmamış, değişmiştir. Maraş bu dönemi etnik çeşitliliği ve dinsel farklılığı içinde yaşayan kozmopolit bir şehir olarak geçirmiştir. Bu durumdan dolayı her ne kadar egemen bir devlete bağlı gibi olsa da boyun eğmeyen isyancı özelliğini korumuş, muhafaza etmiş, sürdürmüştür. Bu yıllarda Anadolu'ya gelip Maraş'a yerleşen ve Selçuklulara tabi olmayan isyancı Türk aşiretlerine kısaca ve konumuzla ilgisinden dolayı değinmek gerekiyor. Mevcut kaynaklara göre Selçuklular döneminde Maraş'a yerleşen söz konusu Türk aşiretlerinin başında Babiler isyanının düşünsel önderi Dede Gark'ın da bağlı olduğu Gark'ın veya Kark'ın aşireti gelmektedir. Menakubul Kudüsiye, A. Yaşar Ocak. Maraş, Elbistan-Malatya bölgesine yerleşmiş olan bu Türk aşireti aynı zamanda yukarıda belirtildiği gibi Babiler isyanının toplumsal tabanı olan bir aşirettir. Aynı dönemde Maraş ve çevresine yerleşen ve Kark'ın aşireti gibi Babiler isyanında yer almış olan bir diğer aşiret ise Ağaçeriler aşiretidir. Dulkadir Beyliği, Rafet İnanç, sayfa 2. Söz aşiretlerden açılmışken sosyolojik bir bilginin kaydına gerek vardır. Etnik temelde asimilasyonun gündemde olmadığı bu koşullarda aşiretler arası geçişler ve kaynaşmalar yaşanıyor. Türk olan aşiret Kürtleşebiliyor, Kürt olan Türkleşebiliyordu. Bu değişim, karışım ve geçişler Maraş gibi etnik farklılık ve çeşitliliğin zengin olduğu bir bölgede daha fazla gerçekleşiyordu. Bu anlamda Maraş'ta yaşayan Avşar, Beydili, Ağaçeri gibi aşiretlerin bir bütün olarak Türklüğü veya Kürtlüğü tartışmalı bir konudur. Bunu fark eden Türkleştirme tezinin önemli teorisyenlerinden A. Zeki Velidi Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, A. Zeki Velidi Toğan, sayfa 216. Aşiretlerde yaşanan bu duruma ve ortaya çıkardığı sonuçlara dikkat çekmektedir. Maraş ve çevresinde yaşayan, daha sonraki yıllarda adı çok geçecek olan Avşar aşireti böyle bir aşirettir. Avşar aşireti, Kürt Avşarı şeklinde adlandırılacak kadar Kürtlerle iç içe geçmiş, birbirine karışmışlardır. Tecirli aşireti de bu dönemde Maraş ve çevresinde yaşayan ve Kürtlerle yaşadığı yoğun ilişkilerden dolayı etnik özelliği farklılaşan bir başka aşirettir. Bu aşiret 1800'lü yıllara kadar isyancı özelliğini koruyarak egemen devletlere boyun eğmemiş, zaman zaman isyancı Kürt aşiretleriyle egemen devletlere karşı mücadelede işbirliği etmiştir. Bunların dışında benzer durumda olan birçok aşiret bulunmaktadır. Bütün bu ve saymadığımız diğer aşiretler hem Babiller isyanının hem de yıllar sonra Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan diğer isyanların temel kitle gücünü oluşturmuşlardır. Bu yıllarda Maraş'ta yaşayan Ermenilerden, Süryani ve Rumlarda daha önce söz edildiği gibi ve daha sonra tekrar değinileceği için şimdilik geçiyoruz. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 56.